Ayrım 11.
Sayfa 149. Yusuf Atilla'nın Mama başlıklı şiirinin ilkokul çocukları tarafından çok sevildiğini, şairin annesinin ölümü üzerine yazdığı bu şiirin kendi çocukluğunu, anne-çocuk ilişkisini çok güzel anlatması, annesinin meyve sepetini çatıya çıkarırken isterim diye tutturup tepindiği günleri anlatan sözlerinde çocukların da tepinerek burayı okuduğu, şiirin sonunda işte bu şiiri de bana sen yazdırdın anne diyerek bitirişi bu şiirin çocuklar tarafından en çok okunan şiir olmasına nedenmiş. Öyle dedi Christina. Mama şiirindeki akılda kalıcılığı sağlayan ritmik öğeyi ve yapı sağlamlığını buna eklemek gerekir. Macar şiirinde mendil ritüelleri. Yusuf Atilla'nın şiirlerinde mendilden söz ediliyordu. Bir mendil sohbeti başlattık Christina'yla. Baba da katıldı bu sohbete, yani babası. Macar halk şarkıları ve şiirlerinde mendilden çokça söz edildiğini anlattılar. Bizde de böyledir. Katibim Üsküdar'a giderken bir mendil bulur, içine lokum doldurur. Sevdiğinin adı mendiline işlenir. İlk sohbetlerimizde bize okulda hangi sözcüklerin Türkçeden geldiğini öğrettiler demişti Christina. Ben de kültürel akrabalık sadece sözcüklere dayandırılamaz. Bunun bir de davranış benzerliklerinin olması gerekir demiştim. Mendil işte bu noktada imdadıma yetişti. Çünkü bizim folklorumuzda mendilin çok özel yeri ve ritüelleri vardır. Halk müziğinin aynı kökten geldiği Zoltán Kodály ve Béla Bartók gibi Macar müzikologlarca açıklanmışsa, halk müziğinin öteki ayağı olan deyimler, sözel anlatım, kavramlar, ritüeller ve çağrışımlar da aynı kökten geliyor olmalıydı. Eğer Macarların da bizim gibi gezici halk şairleri, ozanları, masal anlatıcıları, uzun halk hikayelerini ve efsaneleri destanla anlatma gelenekleri varsa, bütün bunları derlemişler, yazmışlar, ders kitaplarına koymuşlar, bunlarla yarışmalar yapmışlar, operaları bu destanlardan bestelemişler. Daha fazla benzerliklerimiz olmalıydı. Kahve evlerinde kahvenin yanında bir bardak su getirmek, masaya oturan müşteriye önce bir parça çikolata ikram etmek gibi misafir ağırlama ritüellerindeki ortak yanımız sonradan alınmış olabilirdi. Ama mendil ritüelleri daha eskiye, Asya yıllarına dayanıyor olmalıydı. Yusuf Atilla'nın şiirinde mendil geçiyorsa bunun arkası vardır diye düşündüm ve yanılmadım. Bu arada kendime yeni görevler yüklüyordum. Bir gün halk türkülerindeki mendil üzerine kurulmuş sözleri ve manileri derlemek gibi. Bana mendilin Macaristan'da iki genç arasında hangi anlamlara geldiğini sıralar mısın dedim Christina'ya. Şaşılacak şeyler oldu. Aslında ben şaşırmadım. Asya kökenli olduğumuzdan ben mahcup değildim. Sadece birkaç sözcük ortak yanımız var diyen oydu. O şaşırdı. Birinde çıgan derken Rize şivesiyle çıgan dediğimde aynı bizim gibi duydun mu baba diyerek babasına bakmıştı. Her gün biraz daha fazla yakınlaştığımızı fark ettik ve baba kız bir de ben bir aile gibi olmaya başladık. Son hafta beni babasının pişirdiği özel akşam yemeğine davet ettiler. Bir daha ispatlamış olduk kök beraberliğimizi. Çünkü hamur parçalarını kaynatarak pişirdiği yemek bizim mantıdan başkası değildi. Adına da pasta yani hamur diyorlardı. Yoğurtla yenilen lahana dolmasına ne denir? Bir et, bir soğan, bir patlıcan dizilen şiş kebabına ne denir? Sucuk yapmanın da kurutulmuş et yemenin de kökü Asya'daydı. Göçer yaşantısının yemekleriydi kurutulmuş etler. Dönelim bizim ortak mendil ritüellerimize. Genç kız yürürken mendili arkaya düşürürse arkasından gelen delikanlıya gönlüm sende der. Genç kız kendi adının ve sevdiğinin adının baş harflerini mendiline işler. Genç kız işlediği mendili sevdiği delikanlıya boynuna bağlaması için armağan verir. Ayrılırken mendil sallanır. Mendilin ucunu yakıp yarine yollarsa senin aşkından yanıyorum demek ister. Mendilin içine lokum şeker koyup yare yollanır. Oyalı mendil geri yollanırsa küstüm demektir. Mendili arkada saklayan çocuk oyunu yağ satarım. Halk dansında oyun başının elinde mendil vardır. Oyuncuların boynunda mendil vardır. Ortada yapılan solo dansta mendil gösterisi vardır. Halk danslarındaki diğer özellikler ve ortak malzemeler araştırmaya değer niteliktedir. Örneğin hemşin tulumu gibi bir çalgıları var. Sopaların kullanıldığı Gaziantep barak halk oyunları gibi dansları var ve benzeri. Yusuf Atilla metodoloji dersimizde. Metodoloji dersimizin öğretmeni Sarolta Plati, Budapeşte Radyo Çocuk Korosu'nun uluslararası ödüllü şefi, 57 yaşında. İkinci hafta bir dersini Yusuf Atilla'ya ayırdı. Bu benim için sürpriz bir armağan oldu. Yusuf Atilla'nın şiirlerinin sıcak, duygu yüklü ve zengin halk deyişleriyle dolu olduğunu anlattı Sarolta. Bu tür şiirleri şarkı bestelemek isteyen bestecilere öneriyordu. Yusuf Atilla'nın şiirlerinden yapılmış koro ve solo şarkılar vardı. Yusuf Atilla'nın şiirlerinden yapılmış solo şarkıların notalarını dağıttı bize. Akustik tonalitede yapılmış ezgileri inceledik ve yoğun çalar kaydını dinledik. Dinlerken Sarolta öğretmenin bize dağıttığı kağıttan şarkının sözlerini, yani Yusuf Atilla'nın şiirlerinden bölümleri takip edebiliyorduk. Macarca yazılmış şiirlerin aynı sayfada İngilizce çevirileri vardı. Bela Bartok: "Eğer bir şarkı sözü yazacak ve besteleyecekseniz halk şiirinden söz alın," demiş. Bartok 1936'da Ankara Halk Evi tarafından Türkiye'ye davet edilmiş, burada halk müziği ve çocuk tekerlemeleri derlemiş, notaya almış ve birçok eserinde bu ezgileri kullanmıştır. Yahudi asıllı bu Macar besteci 2. Dünya Savaşı yıllarında ABD'ye yerleşti. Burada üzerinde durulan nokta, şiirdeki ifade zenginliğinin, dildeki akıcılığın ve duygu derinliğinin iyi bir müzik için besteciye sağlam malzeme olacağıydı. Bu sağlam malzeme bolca halk şiirinde var deniyordu. Sultan Kutay'ın metodu da müzik eğitimi çocukluk çağı oyun tekerleme ve şarkılarından başlatmaktadır ki bu noktada Yusuf Atilla ile bu metot buluşmaktaydı. Doğru bir şairin izinde olduğumu anladım. Eğer bir müzik derin anlatıma dayalı bir şiirden bestelenmişse, o müzik o sözün duygu derinliğine uygun olabilirdi. Bu yüzden Macar besteciler halk müziğinin ve halk şiirinin yaşamasını istediler. Eski destanları derleyip yazılı hale getirdiler ve bunları bestelediler. Opera yaptılar, koro müziği yaptılar. Bu sayede evrensel kültürde yerlerini aldılar. Bugün globalleşmenin pop müzik dayatmasının karşısında direnen en sağlam kalelerden birisi olarak ve uluslararası bir ekol olarak ayakta kalmayı başarabilmektedir. Macar ulusal ekolünün üzerindeki global tehlikeyi fark eden Sarolta gibi öğretmenler giderek nasıl gerilediklerini endişeyle dile getirdiler. 30 yıl önce biz komünist bir ülkeydik. Kendi şairlerimizi, halk şiirlerimizi, efsanelerimizi, oyunlarımızı, masallarımızı topluyor, çocuklarımıza öğretiyor, bunu bir ulusal onur kabul ediyorduk. Bugün müzik okullarında okuttuğumuz kitaplar o zaman yazıldı ve basıldı. İlkokullarımızda her sabah müzik dersi vardı. 1989'da müzik derslerimiz haftada 2 saate indirildi. Zoltan Kodaly'nin 1948'de basılan ders kitabı 1989'da yeniden basıldı. İçine kiliseden söz eden şarkılar girdi. 1994'te bir daha basıldı. İçinden marşlar ve Macar tarihiyle ilgili şarkılar çıkartıldı. Elinizde gördüğünüz bu kitap 3. baskısıdır. Bugün halk okullarında müzik dersi 1 saate inmiş durumdadır ve müzik öğretmeni tayinleri yapılmamaktadır. Müzik dersinin kaldırılacağı konuşulmaktadır. Sarolta öğretmen de bizimle aynı endişeleri taşımaktaydı. Sadece müzik dersi değildi yok edilmekte olan. Bir kültür bütünüyle tehdit altındaydı. Ders çıkışında ona aynı endişeleri paylaştığımızı söyledim. Dönünce bunları yazacağımı söyledim. Gözleri parladı. "Yaz bunları, söyle herkese, anlat, daha yüksek sesle anlat," dedi. Eğer Yusuf Atilla'nın şiirleri dilimize çevrilirse, umudum odur ki bize hiç de yabancı olmayan tanımlar ve anlatımlar bulacağız içinde. Onunla edebiyatımız zenginleşecektir. Macar Ulusal Müziği ve Biz. Macarlar övünerek, "Ünümüzü salamımıza değil, Kutay ve Bartok'a borçluyuz. AB'deki ayrıcalığımız da bundan geliyor," diyorlar. Onlar 50-60 yıl önce ne yapmışlar diye baktığımızda görüyoruz ki Mustafa Kemal'in 1936'da söylediği gibi yapmışlar. Ulusal ince deyişleri bir an önce derleyip evrensel musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Türk müziği ancak bu sayede evrensel musikideki yerini alabilir, demişti Mustafa Kemal. Aynı tarihte Bela Bartok Ankara Halk Evi'nin davetlisi olarak Ankara'dadır. Bartok da aynı şeyleri savunuyor ve iki halkın aynı kökten geldiğini müzik yoluyla ispatlıyordu. Türkiye'de derlediği notaları, Karacaoğlan, Dadaloğlu, ağıtlar, uzun ve kırık havaları melodik yapısıyla inceledikten sonra 14 noktada ortak özellik saptadığını raporunda belirtmişti. Macar halkıyla benzerliğimiz üzerine bu kadar elle tutulur bilgiler varken neden Atatürk'ün ölümüyle birlikte bu ilişki kesildi? Macaristan'da olduğum sürece bu soru kafamda dolaştı durdu. Belki şimdi yarım kalan bu ilişkiye bir katkım olabilir diye anılarım tazeyken bunları yazayım istedim. Macar kardeşlerimizin kültüründen kopuk ama bizimle hiç bağı olmayan Anglo-Sakson kültüre ne kadar yapışık hale getirilmişiz. 28-2005 10. yıl marşında tahrifat. Cumhuriyet bayramını çocuklar gibi heyecanla beklerim. O gece uyku tutmaz, sabah erken kalkar çocuklardan önce okula varırım. Çelenk için götürdüğüm kasım patıları, gülleri, kadife çiçeklerini resim öğretmenine veririm. Bu yıl iki okulda koro çalıştırıyorum. İki okulda ayrı iki program hazırlıyorum. Bu daha yorucu oluyor ya, çocuklardan aldığım heyecan bana yaşam veriyor. Gayrete geliyorum. Bir okulumda şu çılgın Türkler kitabından 242. sayfayı canlandırıyoruz ve arkasına tıpkı kitapta yazıldığı gibi sevinçle sarı zeybek söyleyip oynuyoruz. Tüm sınıflar buna hazırlanıyoruz ki koro ile birlikte hepimiz oynayacağız. Diğer okulumda 4 kıtasıyla 10. yıl marşını ve Cumhuriyet şarkıları öğretiyorum. Gür sesli bir öğrencimiz marşın sözlerini şiir olarak söyleyecek. Yani marşı kendi şiirine fon yapıyoruz. Bu sırada vurmalı çalgılarla eşlik var. Yerinde sayma devinimi var. Açık alanda yapılan törenlerde koronun hareket halinde olması ve ritim çalgıları kullanması görsel boyutta katıyor, güzel oluyor. 10. yıl marşının 4 kıtası müzik kitaplarının hiçbirinde yok. Deftere yazdırmaya zaman kaybetmemek için çocuklara birkaç fotokopi verdim. Daha sonra birbirinden yazsınlar istedim. Meğer belirli gün ve haftalar adlı kaynak kitaplarda varmış. Çocuklar bu kitaptaki sözlerini okuyunca ortaya çıktı ki 4. kıtanın 2. satırında tahrifat var. Doğrusu şöyle. Örnektir milletlere açtığımız yeni iz, imtiyazsız sınıfsız kaynaşmış bir kitleyiz. Uyduk görüşte bilgi gidişte ülküye biz, tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz. Belirli gün ve haftalar kitabında marşın 2. satırında kaynaşmaz bir kütleyiz yazmıyor mu? Kaynaşmayan madde kütleleri olmuşuz. O canım şairlerin, Behçet Kemal Çağlar ve Faruk Nafız Çamlıbel'in ruhunu sızlatan, marşın içini boşaltan bir tahrifat. Bu değişikliğin imla hatası olma şansı yok. Yayın evine baktım, Özürek Yayınları İstanbul yazıyordu. Sonra ilkokul sınıflarında bu kitapların kaynak olarak kullanıldığını öğrendim. Ve 5. sınıf öğretmeninden bir tane ödünç istedim. Bana öğrencilerinden alıp verdi. Bu da başka bir yayın evinkiydi. Baktım o da kaynaşmış kütleyiz diyor. Demek her yeni evi kendince bozuyor. Peki de bu kitaplar Talim ve Terbiye Kurulu'nda incelenmeden, tavsiye kararı almadan kaynak kitap olamaz ki. Durumu duyarlı eğitimci dostlarıma e-postayla ilettim. Aynı gün müzik öğretmeni Ertuğrul Kılıç'tan ve Burcu Balkan'dan beni doğrulayan yanıtlar geldi. Üstelik www.cemalreşitrey.com sitesinde de yanlış yazılmış. Değişik yayın evleri tarafından basılmış belirli gün ve haftalar kitaplarını inceledim. İsimlerini ve araştırma sonucunu aşağıya alıyorum. 1. Barış Yayıncılık, Ankara 1993. Çağdaş Ünite Dergilerinin Ücretsiz Eki. İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmaz bir kütleyiz. Yanlış. 2. Mustafa Koyuncu, Ankara, Yıldırım Dağıtım. ISBN 975-6830-01-8. İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz. Doğru. 3. Zübeyde Kılıç, Tutku Yayıncılık, Ankara, tarihsiz. İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz. Doğru. 4. Oktay Yivli, Günce Yayınevi, Ankara, tarihsiz. İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış kütleyiz. Yanlış. 5. Motif Matbaacılık, Ankara 2004. İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmaz kütleyiz. Yanlış. 6. Aziz Sivaslıoğlu, Salan Yayınları, İstanbul 2000. İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kütleyiz. Yanlış. Yukarıda adını verdiğim Özürek yayınlarını da eklersek geri kitaptan 5'inde yanlış yazılmış olduğunu görürüz. Benzer bir tahrifatın 9. senfonide yapıldığını anımsadım. Beethoven da vurgun yemişti. Bozulan şarkı en ünlü evrensel şarkılardan biridir. Beethoven'ın Neşeye Şarkı, 9. senfoni ana teması adlı şarkısı. Bu şarkısıyla Beethoven, Fransız devriminin kazanımlarını desteklemiş, kralların saltanatına karşı duruşunu müzik tarihine yazmış, Avrupa'da feodal beyliklerin yıkılışını müziğiyle alkışlamıştır. Yani bu eser Avrupa aydınlanma devriminin müziğidir. Senfoninin ülkemizde tahrif edilmesinin öyküsü 1980'li yıllara rastlar. Askeri darbeyle neoliberal, özelleştirmeci ekonomiye geçme hazırlıklarının başladığı günler. 20 yıl geriye gidince bugünlere nasıl getirildiğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Yeni kuşak öğretmenlerin yaşanan süreci algılaması için bu tarihsel bağları kurmakta yarar var. 11 Eylül 1980 askeri darbesiyle birlikte 24 Ocak 1980 ekonomik kararları uygulamaya konuldu ve devletin ders kitabı basması bitirildi. Siparişle yazılan 5 yıl kullan at kitaplarına geçildi. Yenisi basılana kadar eskisinin kullanılmasına da izin verilmedi ve birkaç yıl hiç müzik kitabı basılmadı. Flüt metodunu ders kitabı olarak kullandık. Piyasada Selçuk Yıldırım, Besim Akkuş'un yazdığı veya Saadettin Ünal'ın flüt metodu vardı. Ders kitabı basılmıyor ama iki flüt metodu önümüze kadar getiriliyordu. Müzik ders kitabı 5 yıl hiç basılmadı. Hepimiz flüt çaldırıyorduk. Bunu da müzik dersi zannediyorduk. Farkına varmadan çocuklarımızın ağızlarını flütle kapattık. Şarkı söylemelerini engelledik. O gün bu durum müzik öğretmenlerinin işine geldi. Ders malzemesi kıtlığı vardı, işleri kolaylaşmıştı. Ancak pedagojik hatanın kimse farkında değildi. Diğer yandan aynı yayın evinin yaptırdığı flütleri çocuğa kendimiz satıyorduk. Çocukla aramızda bir para ilişkisi başlatılmıştı. Buna sürüklenmiştik. Bu süreçte soruşturma geçirenlerimiz oldu. Bu bir sürek avıydı. Özel okullarda çalışmaya veya dershane açmaya yönlendiriliyorduk. Bunlardan biri de bendim. Saadettin Ünal Bakanlığa Selçuk Yıldırım'ın flüt metodunu satan öğretmenleri şikayet etti. Çünkü S. Yıldırım müzik öğretmeni adı vererek bayiliklerini ilan vermişti. Soruşturma geçirdim. Müzik müfettişi bana istifa edin. Bir özel okulda çalışabilirsiniz. Aksi halde bu soruşturmanın sonunda sizi öğretmenlikten atacağız dedi ve istifayı tercih etmek zorunda kaldım. 1984. Bir kez istifa ettikten sonra devlet okuluna dönmek çok zorlaştırılmıştı. Yeni başlayanlar gibi kura çekiliyor. Ayrılmasaydınız şimdi neden dönüyorsunuz deniyordu. Ana konuya dönersek, işte o flüt metodunun yazarı Selçuk Yıldırım'a bakanlık tarafından müzik ders kitabı sipariş verildi. Belli ki müzik eğitiminde şirketleşme yaratılıyordu. Bu bir yana. Nihayet müzik kitabı elimize geldiğinde gördük ki birçok yanlışı var. En önemlisi 9. senfoni tahrif edilmiş haldeydi. Doğru sözleri şöyledir. Kardeş olun ey insanlar, bunu ister Tanrımız. Bu dünyada her şey geçer, en son sana dost kalır. İnsanlığa doğruluğa göğsünü aç korkmadan, hür doğmuştur insanoğlu, hür yaşamak hakkıdır. Burada 3. satırda yer alan göğsünü aç korkmadan sözleri değiştirilmiş, gönlünü aç korkma sakın olmuştu. Göğsünü korkmadan açmak ile gönlünü korkmadan açmak arasında hiçbir anlam beraberliği yoktu. Göğüs korkusuzca açılırsa bu karanlığa ve insanlık düşmanlarına karşı duruşu ifade eder. İstenmeyen buydu. Asla kadın göğsünü çağrıştırmayan bir söz başka neden kaldırılsın ki? Yapılan söz değişikliğiyle yetinilmemiş, bir de müziğiyle oynanmış. 9. senfoninin ünlü uzatma bağı yok edilmişti. Bu yolla hür hecesine verilen vurgu müzikal tahrifatla yok ediliyordu. Bu değişiklik bugün de aynen birçok müzik kitabında devam etmektedir ve yeni öğretmenler bu değişikliğin farkında bile değillerdir. 9. senfoninin çok değerli sözleri olan diğer iki kıtası da artık unutturulmuştur. Bu arada 9. senfonide yapılan bu tahrifata karşı çıktığı için Talim ve Terbiye Kurulu'nun inceleme komisyonundan uzaklaştırılan arkadaşlarımızın olduğunu belirtmek isterim. Kim bilir kaç komisyon üyesi öğretmen de 10. yıl maaşındaki tahrifata karşı çıktığı için işinden sürgün edilmiştir. İnanıyorum ki Cumhuriyet devriminin Yılmaz bekçisi olan müzik eğitimcilerini, ki bizler ona lokma borçlu olduğumuzun bilincindeyizdir, bizi sindirmek öyle sanıldığı kadar kolay değildir. ABC Dergisi Aralık 2005. Abidin Dino'nun Gerilla desenleri Ankara'da. Hafta sonu Ankara Galeri Nev'de Abidin Dino'nun 1942'de çizdiği, bazı gazetelerde direniş desenleri olarak sözü edilen Gerilla desenleri sergisini gördüm. İlk kez gün ışığına çıkıyor, yani ilk kez sergileniyordu bunlar. Muhteşem desenler. Sergiyi gezerken Nazilere karşı direnen kızlı erkekli Rus direnişçilerin arasında hissettim kendimi. Desenlerinden yayılan bir enerji kaplıyor insanı. İnanılır gibi değil. Nasıl canlı figürler yaratmış Dino. Sergi kitapçığında bu desenleri gün ışığına çıkaran Abidin Dino'nun yeğeni, sevgili Rasih Nuri İleri ağabeyimizin ön sözü var. Son cümlesinde, "Tek üzüntüm, dayımın 64 yıl sonra da olsa umut kestiği sergiyi görememesinde. Ben ise o umut ve mücadele dolu yılları yeniden yaşayabileceğim." Türk-Sovyet ilişkilerinin samimi dostluk temelinde yaşandığı 1930'lu yıllardan söz ediyor Rasih Nuri bu ön sözde. Çünkü o dönemi bilmeden Dino'nun bu desenlerini anlamak olanaksızdır. 1933 yılında Atatürk'ün adı Gazi Mustafa Kemal Paşa idi ve Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü büyük bir coşku içinde, o zamanki Türk-Sovyet dostluğunun havası içinde kutlanıyordu. Sovyetler Birliği kutlamalara dönemin üst düzey yöneticilerinden Voroshilov ve Budyenin ile katılmaktaydı. Şimdiki kuşaklara bugün çelişkili gözükebilecek o zamanki durumun bir simgesi de Taksim alanındaki abidede görülmektedir.